Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutetahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una. وَاَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Aziz dinleyenlerim, tefsir derslerimizde bugün itibariyle Müzzemmil suresinin 15. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Elhamdülillah. Rabbimizden niyazımız, ilahi kelamı razı olacağı şekilde hem okumak, hem anlamak, hem de hayata taşımak. Kur'an'ın ahlakıyla, edebiyle edeplenmek. Öncelikle tefsirini yapacağımız bölümün tilavetini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra da Rabbimizin mesajlarını anlamaya, kavramaya gayret ediyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ
Aziz dinleyenlerim, Müzzemmil suresinin 15. ayetinden sonuna kadar, yani 20. ayete kadar tilavet etmiş olduk. Elhamdülillah. Şimdi Yüce Rabbimizin okuduğumuz bu ayetlerde bizlere, tüm insanlığa mesajlarını anlamaya çalışalım. Estaizu billah. 15. ayet şöyle başlıyor. İnna arsalna ileykum rasulen şahiden aleykum kema arsalna ila firavna rasula. Bakın ey Mekkeliler, ey insanlar. Biz vaktiyle Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de hakkınızda şahitlik edecek bir elçi gönderdik. Yüce Rabbimiz bu ayetle aslında tüm insanlığa, özelde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk gönderildiği toplum olan Mekke müşriklerine yönelik bir hitapta bulunuyor. Firavun'a bir elçi göndermiştik, size de bir elçi gönderdik diyerek. Burada bir takım hatırlatmalar da bulunuyor aslında. Evet, Musa bizim ayetlerimizle aleyhisselam Firavun'a gelmişti. Firavun da ona karşı iyi davranmamış, yalanlamış, asi olmuştu. Ve sonunda helaki boyladı. Size de bir elçi geldi. Siz ya bu elçiye iman edersiniz ya da Firavun gibi davranarak inkar edersiniz, yalanlarsınız. Şayet yalanlayacak olursanız elbette zelil olursunuz. Elbette helak olursunuz. Ve bu elçiyi biz size şahit olarak gönderdik. Bu birkaç anlamda kullanılmış olabilir diyor müfessirlerimiz. Yani sizin amellerinize, tavırlarınıza yarın kıyamet gününde şahitlik edecek. Allah'ın ayetlerini ben size okumuştum. Siz de şöyle şöyle davranmıştınız diye şahitlik yapacak. Bir bu anlama gelir. Ayetin bu kısmı şahiden aleykum. Bir de adeta Allah'a, onun mesajlarına, sözleriyle, halleriyle, duruşuyla bir şekilde şahitlik eden bir peygamber gönderdim. Yani siz onun sözlerine kulak verirseniz onun Allah'ın elçisi olduğunu fark eder. Allah'ın mesajlarına kulak verir, inanırsanız Allah'ın has kullarından olursunuz. Çünkü peygamberin sözü kendi sözü değil, o ilahi bir söz, Rabbin sözü. Bu yönüyle o adeta duruşuyla, o okuyuşuyla, sözleriyle tam bir şahit. Hakkın yeryüzündeki şahidi, ahlakıyla bir şahit, örnekliğiyle bir şahit, kulluğuyla bir şahit. Biz onu sadece tebliğ eri olarak değil, ilahi mesajı sadece size okuyucu olarak değil, aynı zamanda her şeyiyle şahit olsun diye gönderdik. Ona bakın ama yalanlayarak bakmayın. Ona bir elçi olarak bakarsanız, onun şahitliğiyle nice hakikatlere erersiniz siz de. Bu anlamda var. Yani Hazreti Peygamber'in şahitliği hem dünyadaki tüm insanlığa hakikatin ve daha ötede hakkın şahididir. Kıyamet gününde de elbette ümmetine şahitlik edecektir. Onun ümmeti iki çeşittir. Bir ümmeti icabet, yani ona evet sen Allah'ın Resulüsün diyerek ona iman eden topluluklar vardır. Kişiler, kimseler vardır. Bunlar ümmeti icabeti teşkil ederler. Bir de ümmeti davet vardır. Tüm insanlık inkar da etseler onlar Muhammed ümmetine bir şekilde dahildirler ama inkar ettikleri için maalesef aleyhlerinde şahitlik edilecektir. فَأَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَب۪يلًا. Evet, Firavun'a bir elçi göndermiştik. O Firavun o elçiye isyan etti. Karşı geldi. İtaat edip teslim olacağı yerde baş kaldırdı. Biz de onu şiddetli bir tutuşla yakalayıp cezalandırdık. Hem de nasıl? O denizden geçmekteyken boğulmaya başladı. O esnada dedi ki ben Musa ve Harun'un Rabbine iman ettim dedi ama kendisine şimdi mi denilerek artık o anda imanın bir fayda vermeyeceği kendisine hatırlatılmış oldu. Burada işte tüm insanlığa, başta Mekke müşrikleri olmak üzere, o dönemdeki kafirler olmak üzere, eğer kulumuz, elçimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem isyan bayrağı çekerseniz, ona karşı yalanlayıcı bir duruşla tavır alırsanız, sizin de sonunuz Firavun ve emsali gibi olacaktır. Dünyada da rezil olursunuz, olacaksınız. Ahirette de daha büyük cezalarla karşılaşacaksınız demektir. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْفِلْدَانَ شِيبًا Peki ey kafirler, inkarınıza devam ederseniz, bu nankörlüğünüzü sürdürürseniz, kafirlikte ayak diletirseniz, o takdirde çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْفِلْدَانَ شِيبًا Daha ufak çocukları, körpeleri bile saçını sakalını ağırtacak derecede şiddetli bir gün gelince kendinizi o günün azabından, o günün şiddetinden nasıl koruyacaksınız? Çünkü inkar artık kurtuluşu olmayan bir günah olduğu için öldükten sonra kafir olarak kişi öbür tarafa geçerse onun cehennemlik olacağı muhakkaktır. Allah'ın vaidi, yani tehdidi böyledir. Ve o günün şiddetini Cenab-ı Hak burada bize hatırlatır. Alimlerimiz bunun ilk kıyamet suru olduğunu da söylerler. Bu da olur. Efendim, diriliş suru dediğimiz, diriliş çağrısı gerçekleştikten sonra mahşer yerindeki o korkunç günde, evet, kafirler için, müşrikler için son derece dehşetli olacak o günde, burada bir mecaz kullanılmıştır der bazı alimler, bir körpe çocuk bile olsa o gün anında ihtiyarlayacak adeta. Saçı sakalı ağrı verecek. Böyle bir hal gerçekleşecek. Kıyametin kopuşunda da o şiddet var. Dirilişte, mahşer sabahında da o şiddetler var. Bazı müfessirlerimiz bunun mecaz değil, gerçek olduğunu ifade ederler. Evet, aşırı korkular bazen bir insanın saçını sakalını bir günde beyazlatır mı? Buna bugün dünyada bile şahit oluyoruz. Gerçekten aşırı üzüntü, aşırı korku bazen insanı bir günde ihtiyarlatır. Nasıl bir şeydir simsiyah saçlarınızın bembeyaz oluvermesi? İşte kıyametin dehşeti de öyle bir dehşet olacak. Tabii o gün korkmayacak olanlar var. Mahzun olmayacak olanlar var. Allah adamları, müminler, muttakiler, muhsinler, güzel insanlar. Efendim, o gün bu korkuları hissetmeyecek. O gün onlara zaten teselli verilecek. Korkmayın siz diyecek. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Siz selamettesiniz. Endişeniz olmasın. Siz dünyadayken tertemiz bir hayat sürdünüz. Onun için bugün korkmanıza gerek yok. Bugün bu şiddetler sizin için değil denecek. Onlara teselliler olacak. Ama kafirlere, müşriklere, mücrimlere işte o gün çok ağır bir gün olacak. Allah'ın ifadesiyle çocukları ihtiyarlatabilecek bir gün. Es-semâ'u munfatirun bih. Kâne va'duhu mef'ûlâ. O günün dehşetiyle gök çatlayıp yarılacak. Allah'ın sözü mutlaka gerçekleşecektir. Zaten sanki gerçekleşmiş gibidir. Hac suresinde de o günün dehşeti şöyle anlatılır. Tabii Kur'an-ı Kerim'de kıyamet dehşetiyle ilgili çok ayet var. Hac suresinde ilk ayetler şöyle başlıyor. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyametin zelzelesi, sarsıntısı gerçekten çok korkunç bir şeydir. Onu göreceğiniz gün dehşetten her emzikli anne emzirdiği yavrusunu unutup terk eder. Her hamile karnındakini düşürür. İnsanları sarhoş görürsün. Halbuki onlar şarap içip sarhoş olmuş değillerdir. Lakin Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Nereye gideceğini şaşırmış. Bir oraya bir buraya yıkılan insan. İnsanlar topluluğu düşünün. Nasıl bir dehşet. Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Kıyametin dehşetinden, mahşerin dehşetinden. Rabbimiz inşallah rahmetiyle, ihsanıyla, ikramıyla, fazlıyla bizleri o gün emniyette olan kullarından eylesin. Muttakilerden eylesin. Muhsinlerden eylesin. Dünyadayken takva sahibi, ihsan ehli, sadık ve salih kullarıyla hemdem eylesin efendim. Burada onlarla beraber olmaya gayret eden, onlar gibi olmak isteyenler elbette Rahman ve Rahim olan Mevlamızın lütfuna mazhar olacaklardır. Onlar güllerle, çiçeklerle karşılanacaktır. Onlar adeta merasimle karşılanacaktır. Gerçek akıllı işte ebedi hayatta Rabbin huzurunda böylesi karşılananlardır. Esas kurtuluş budur. Esas zafer budur. Şöyle bir kıssa anlatılır. Bazı tefsirlerimizde rivayet edilir. Ebu Bekir Verrak rahmetullahi aleyhin küçük bir oğlu vardı. Kur'an-ı Kerim öğrenmek için bir hocadan ders okumaktaydı. Bir gün medreseden benzi sararmış bir vaziyette titreyerek erkenden eve döndü. Ebu Bekir Verrak bu duruma şaşırarak sordu. Hayırdır evladım? Nedir bu halin? Neden böyle erkenden geldin? Oğlu o küçücük yüreğine yerleşmiş bulunan Allah korkusu neticesinde sonbahar yaprağına dönen bir çehreyle, babacığım, bugün hocamız bana Kur'an'dan bir ayet öğretti. Onun manasını idrak edince korkumdan bu hale geldim dedi. Bu defa babası, evladım o hangi ayet-i kerimeymiş dedi. Küçük çocuk okumaya başladı. Biraz önceki ayeti. Peki ey kafirler, inkarınızla devam ederseniz o takdirde çocukları bir anda ak saçlı ihtiyarlara çevirecek bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Okuduğumuz Müzzemmil suresinin 17. ayeti. Daha sonra bu küçük yavru bu ayetin dehşet ve heybetinden hasta olup ölüm deşeğine düştü. Çok geçmeden de ruhunu teslim etti. Babası bu hadise karşısında çok duygulandı. Öyle ki sık sık oğlunun kabrine gider, ağlayarak kendi kendine şöyle derdi. Ey Ebu Bekir, senin oğlun Kur'an'dan bir ayet öğrendi de Allah korkusundan ruhunu teslim etti. Sen ise bunca zamandır Kur'an-ı Kerim okursun, hala Allah'ın hukukunu yerine getirmede bir çocuk kadar dahi korkmazsın. Evet, bir tabii kıssa efendim, elbette farklı yüreklere farklı ayetler bazen böylesi güçlü etkiler yaparlar. Ama o yavruya belki hocası Allah'ın rahmanlığını, rahimliğini, şefkatini de anlatmalıydı. O kadar Rabbimizin evet yüce makamından ürpermeliydik ama rahmetinden de ümidimiz daha çok olmalıydı. Bunun için tabii tebliğde elbette korku ve ümit dengesini doğru tutturmak çok önemli. Her zaman bir adım ümit önde olarak bir tebliğ ve terbiye metodu yapabilmeli. Hele hele çocuklarla ilgili Allah korkusundan ziyade Allah sevgisini, rahmetini öne çıkaracak tarzda o yavrulara o Allah sevgisi aşısını daha çok yapmalı. Allah'ın rahmanlığını, merhametini, kullarına olan şefkatini daha çok gündem yapmalı. Din korkudan yaşanacak bir ritüeller ya da ibadetler, ameller bütün olmaktan çıkarılmalı. Tam tersine imanı aşkla hissederek muhabbetle ifa edilen bir hayat olmalı. İmanın tadına varmalı. Onun lezzetine ermeli. Haşyetullah, Allah korkusu yüreğimizde bitmemeli elbette. Ama aşkullah, muhabbetullah daha coşkun olmalı. Bunun bir yolunu bulmalı. Eğitimi bu çerçeveye oturtmalı. Allah'ı korkudan zikretmek yerine sevgiden zikretmeli. Elbette onun azabından, ikabından, gazabından ürpermeli. Yüreğimiz titremeli. Ama sevgiden daha çok titremeli. Vuslat arzusundan, iştiyakından daha çok efendim titremeli. Buradaki bu kıssa elbette kimilerine çok farklı hani korku üfleyebilir ama zaten ayetin başında eğer inkarda ayak diretirseniz, kafirlikte kalmaya devam ederseniz, ısrarla bu tavrınızı sürdürürseniz, bugün ne yapacaksınız yani kıyamet günü ne yapacaksınız diye onlara esas sorar Allah. Müminlere, muttakilere, muhsinlere o gün bayramdır. O gün kurtuluş günüdür. O gün inşallah cennet müjdesi alma günüdür. Cenab-ı Hak lütfuyla, keremiyle bunu ihsan edeceğini de vaat eder. Öyleyse alemlerin Rabbi olan Rahman, Rahim, El-Vedud, sevdiğimi tam seven, sevgide eşsiz Rabbimizin rahmetini, muhabbetini sürekli yüreğimizin derinliklerinde daha çok hissetmeli. Ancak elbette tam bir emniyet, tam bir güvende de kendimizi hissetmemeli. Korkuyu da efendim yüreğimizin derinliklerinde ince bir sızı gibi hissetmeli. Yunus'un ifadesiyle sol böğrümde ince bir dert batar Yunus, Yunus diye demiş ya. Evet, o da öyle olmalı. 19. ayet. İnne hâzihi tezkira. Femen şâe ettehaze ilâ rabbihi sebîlâ. Şüphesiz bunlar bir hatırlatmadır, öğüttür. Artık isteyen Rabbine varan bir yol tutar. İsteyen Rabbinin rızasına ve vuslatına erdiren bir yol tutar. Burada çok önemli. Yüce Rabbimiz bunları hatırlatıyoruz biz size diyor. Öğüt veriyoruz. Bu hakikatleri gün yüzüne çıkarıyoruz adeta. Duymadık demeyesiniz. Haberimiz yoktu diye böyle bir mazeret ileri sürmeyesiniz diye bu hatırlatmaları şimdiden yapıyoruz. Dileyen, isteyen Rabbine doğru bir yol tutsun, bir yol edinsin. Yani Hakk'ın rızasına, muhabbetine, rahmetine erdirecek bir yol edinsin. Zaten bu yolu evet herkes kendi özelinde bulabilir. Kendi vicdanında, kendi aklını, idrakini kullanarak böyle bir yol bulabilir ama Yüce Rabbimiz rahmetiyle elçilerini göndermiş, kitaplarını indirmiş. Zaten o yolu bize tarif etmiş. Sırat-ı müstakim diye dosdoğru, hem de eğri büğrü olmayan, en kısa Allah'ın rızasını erdirecek yolun ne olduğunu bize göstermiş. O yolu bize lütfetmiş, ikram etmiş. O zaman dileyen o yola girmeli. O yolun içinde, o ana yolun içerisinde kendine bir sanki otobandaki şeyler gibi, şeritler gibi bir şerit belirleyebilir insan. O otobandan çıkmadığın sürece problem değil. Durumuna göre sağ şeritten gidersin, orta şeritten gidersin, sol şeritten gidersin. Hak yolunda bu ana çizgilerin içerisinde, ana hudut diyelim, o ana yolda her kula bir şerit lütfedilir. Ararsan bulursun. Hakkın rızasını herkes farklı farklı amellerden, farklı farklı hallerden bulabilir. Bu yönüyle Hakk'a giden yollar mahlukatın nefesleri sayısıncadır denilmiş. İnsanı Allah'a ulaştıran, Allah'ın rızasını erdiren yollar böyle adeta sayısızdır. Kimisi bir susuz kelbi sulayarak cenneti bulabilir. Kimisi bir yetimin başını okşayarak, onun işlerini deruhte ederek, ona sahip çıkarak cennetin yolunu bulabilir. Efendim bir diğeri bir insanın karanlıktan aydınlığa çıkmasına vesile olarak bu yolu bulabilir. Bir başkası fakirleri, kimsesizleri görür, gözetir. Onlardan dualar alır, Hakk'ın rızasına böyle nail olabilir. Olabilir, olabilir. Yani hayrın sayısı yok. Hududu da yok. Bütün mahlukata yönelik. Bitkilere varıncaya kadar, hayvanata varıncaya kadar. Bütün insanlığa yönelik. Hayrın birçok çeşidi var. Onun için Allah bir kuluna bir hayrı sevdirdiyse o insanı o hayırdan alıkoymamalı. Onu o hayra karşı soğutmamalı. Bazı insanlar diyelim cami yapma meraklısı. Bazı insanlar Kur'an kursu açma meraklısı. Bazı insanlar su çeşmesi ya da su kuyusu açma meraklısı. Allah ona onu sevdirmiş. Ona şöyle diyerek onun yolunu da kesmemeli çoğu zaman. Ya kardeş, bugün asıl olan caminin içindeki cemaati doldurmaktır. Cami yapmaya o kadar ihtiyaç da yok. Bir sürü cami var zaten diyerek o insanın o iştahını, o sevgisini, o hayrını kesmemeli. Sen de içini doldurmaya çalış. Ha şunu söyle, onda bir his yok. Kardeş, caminin dışını yapıyorsun, Allah razı olsun. İnşallah içini doldurma adına da camiye cemaat kazanmaya bakalım. Onu da söyle. Ama diğer hayrı engelleyerek onu söylemene gerek yok. Şunu söyleme mesela bir mümine. Ya kardeş, sen görüyorum çok hayır sahibi bir insansın. Hep fakir fukarayı gözetiyorsun ama memleketin geleceğine nitelikli adam yetiştirmek daha faziletli bir amel. Sen o işleri bırak Kızılay yapsın. Sen nitelikli insana dolgun burs ver. Onun yetişmesi için onun elinden tut. Bu senin için daha büyük bir hayırdır. Bunu böyle söyleme. Ama şöyle söyleyebilirsin. Kardeş ne güzel. Allah razı olsun. Allah sana fakir fukarayı sevdirmiş. İmkanın olursa bak şu hayır yolları da var. Yani şu hayırlar da bugün için çok önemli de. Yani hayrın hiçbirini asla küçük görme. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam la tahkiranne minel marufu şey'en buyurur. Sakın ola ki iyilik namına hiçbir şeyi hakir görme der. Küçük görme. Senin küçük gördüğün belki Allah katında çok büyüktür. Bilemeyiz. Hangi amelin özgül ağırlığı ilahi huzurda ne kadar gelecek bilemiyoruz. Öyleyse haram olmadığı sürece hayır yolunda koşuşturan insanları bulundukları hayırlardan soğutmadan elbette onları başka hayırlara da yönlendirebiliriz. Ama orayı bırak şuraya dön, Allahu Alem böyle dememeli. Mahsurlu olsa gerektir. Bu tarafa döndürürsün, bu taraftaki hayrı beceremez, öbür hayırdan da mahrum kalır. Ayet ne kadar manidardır işte bu anlamda. فَمَنْ شَاءَ اَتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهِ سَب۪يلًا Kim isterse Rabbine doğru bir yol edinir, bir yol bulur. Ölüm lan istemek. Ya Rabbi şöyle başlasa bir kul, Allah'ım senin rızanı elde etme adına bana yol göster ya Rabbi. Desin bu dua olarak dilinden dökülsün böyle bir dua ve gönlünü radara çevirsin adeta, aramaya başlasın. Allah ona ilham edecektir. Kendi zat-ı uluhiyetinin rızasına erdirecek yolu ona gösterecektir. Bu önemli bir nokta diye düşünüyorum. 20. ayet. İnne rabbeke ya'lemu enneke tequmu edna min thulutheyil leyl ve nisfahu ve thulutahu ve taifetun minellezine ma'ak. Resulüm, Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, bazen yarısını, bazen de üçte birini ibadetle geçirdiğini, beraberindeki müminlerden bir kısmının da böyle yaptığını elbette biliyor. Biliyorsunuz bu surenin başında Yüce Rabbimiz Habibine böyle bir emir vermişti adeta. قُمُلْ لَيْلَ اِلَّا قَل۪يلًا demişti. Kalk gece. Gecenin az kısmı hariç ayakta ol. yarısı, üçte biri, bunun azı, biraz azı, biraz çoğu, Rabbine ibadete kendini ver, Kur'an'ı tane tane oku diye emir vermişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu emirden sonra efendim bu ibadete kendini verdi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a başlangıçta sadece onaydı bu emir. Ama müminlerden bir grup da peygamberle aleyhissalatü vesselam aynı ibadeti yapmaya gayret ediyordu. Ama az değildi. Gecenin üçte ikisine yakın, yani üçte ikisine yakın bir bölümünü kıyamla, yani kıraatle, rüküyle, secdeyle geçiriyorlardı. Çoğu zaman da işte o kıraat dediğimiz Kur'an okuyorlardı ayakta. Uzun uzun okuyorlardı. Gecenin bazen yarısını buluyordu. Bazen yarısından biraz az, üçte bir oluyordu. Yüce Rabbimiz Habibinin ve onunla beraber bir takım müminlerin bu fotoğrafını elbette Rabbim biliyor sizin böyle yaptığınızı diyerek onları önce takdir ediyor. Alime ellen tuhsuhu fetâbe aleyküm. فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Evet, ayetin devamında وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ. Geceyi ve gündüzü ölçü ölçü takdir edip duran Allah'tır. Yani kısaltır, uzatır. Geceyi öyle, gündüzü böyle yaratan O'dur. Onu belli bir ölçüyle uzatıp kısaltan Allah'tır Celle Celaluhu. Alime ellen tuhsuhu fetâbe aleyküm. Sizin buna, yani gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini de Allah elbette bilir. Yani bazen üçte iki yapıyorsunuz, bazen yarısını yapıyorsunuz, bazen azı oluyor bu. Ama böyle tamamını kuşatamayacağınız apaçık bu, Allah bunu zaten elbette bilir. Biliyor. Ve fetâbe aleyküm. Ve sizin aziyetinizi, zaafınızı, gecenin böyle büyük bir bölümünü ibadetle geçiremeyeceğinizi de zaten bildiği için Allah da sizin tevbenizi kabul buyurdu. Yani zaten ondan istiğfar, bağışlanma diliyordunuz. Ya Rabbi, yeterince geceyi tam değerlendiremiyoruz anlamında bir tazarrunuz, niyazınız da oluyordu. İşte Allah da sizi bağışladı. Yükünüzü hafifletti. Fakra'u ma teyessere minel Kur'an. Artık Kur'an'dan kolayınıza geldiği kadarını okuyun. Burada Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyundan maksadın tefsircilerimiz tarafından birkaç şekilde açıklandığını görüyoruz. Namazın içinde kıraat olduğu için kıraat de kıyamda, yani ayakta durarak okunduğu için uzun uzun okuyunca, diyelim ki nazil olan ayetlerin birçoğunu okuyorlar elbette. Ayakları şişiyor tabii, kolay değil. Düşünün, 3 saat ayakta dursanız, 2 saat ayakta dursanız böyle ilahi huzurda, o artık insan dayanmakta zorluk çeker. İşte Cenab-ı Hak da buyuruyor ki Kur'an'dan kolayınıza geldiği kadarını okuyun. Yani ne kadar okuyabilirseniz o kadar okuyun. Zorlamayın kendinizi diyor adeta. Yani burada aslında kıraat konusu gündeme alınıyor ama esas namaz kastediliyor. Namazı böyle illa üçte bir, gecenin üçte birini dolduracak kadar ya da yarısını ya da üçte ikisini kaplayacak kadar uzatmanız gerekmiyor. Kolay bir şekilde yapabileceğiniz tarzda yapınız diye emrediyor Cenab-ı Hak. Bazı alimler de derler ki bu namazın içindeki bir kıraat elbette olabilir. Ama sanki namaz dışında da Allah Kur'an'ın okunmasını istiyordu. Nitekim bu surenin başında Kur'an'ı da tane tane oku. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا buyuruyordu. Orada da çok uzun, hani bir cüz, iki cüz, üç cüz tarzında böyle bir 20 sayfa, 40 sayfa, 50 sayfa, 100 sayfa tarzında kendinizi zorlamayın. Ne kadar efendim kolayca yapabileceksiniz o kadar yapın. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela ümmetine de bu kolaylığı yansıtır. Buyurur ki gece kalktınız, uyku bastırdıysa istirahat edin. Evradınızı, gece virdinizi, gece kıraatinizi gündüz yaparsınız der. Ha, demek ki isteksiz bir ibadet ya da zorlanarak bir ibadet istenmiyor. Bu yönüyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bazı sahabilerin ibadette kendini zorlamalarına rızası olmamış ve onları vazgeçirmiştir. Öyle sahabiler olmuş ki uykumuz gelmesin diye mescide kendilerini bağlamışlar adeta. Saçlarından bağlamışlar. Bir şey kendilerini zorla ayakta tutmaya çalışmışlar. Eski dergahlarda da bazen riyazat maksatlı olarak işte yatakta uyumayalım, yan üzere yatmayalım, hep oturarak uyuyalım, istirahat edelim diye bazı aletler bile geliştirilmiş. Ama bunlar tabii çok böyle sünnete uygun değil. Rabbimiz kulları için vallahu yuridu bikumul yusr ve la yuridu bikumul usr. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Rahman ve Rahim olan Mevlamız kullarına ibadette de kolaylık diler ve zevkle, şevkle, muhabbetle ifa etmelerini ister. Zorlanarak, yorgunluklarla. Böylesi ibadet Rabbimizin de muradı değildir. Habibullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sünneti bu değildir. Allah bir kullama ibadeti sevdirir. Ayakları şişinceye kadar ibadet eder. Manevi bir lezzet alır. Elbette ona kimse bir şey söyleyemez. Nitekim Habibullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisi bizzat zaman zaman böyle uzun uzun namazlar kılar. Hatta Hazreti Ayşe annemiz ya Resulallah, Allah senin gelmiş ve geçmiş günahlarını affettiği halde neden bu kadar kendini yoruyorsun deyince ya Ayşe şükreden bir kul olmayayım mı der aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ama elbette onun kıldığı o namazdaki hissiyatlarını, aldığı manevi hazları, Rabbimizin onun gönlüne ikram ettiği açılımları biz bilmiyoruz. O bakımdan bazı hususi haller olabilir bazı kullara. Onlara da elbette mutlaka şöyle yapın diye bir zorlama yapılamaz. Fakat görebildiğimiz o ki Rahman ve Rahim olan Mevlamız ilk dönemde işte Mekke döneminde vahyin ilk dönemlerinde 5 vakit namaz henüz farz kılınmamışken bu gece namazlarında biraz uzunca tutmalarını emrediyor. Ama müminler elbette işte gecenin yarısı, 1/3, 1/3 gibi değişik gecelerde farklı farklı uzunluklarda namaz kılıyorlar. Muhtemelen peygamberimize uyalım diye namaz kılan müminler zorlanıyorlar bazı konularda. Peygamberin aldığı manevi o namazın içindeki füyüzatı aynen alamayabilirler elbette. Zorlanınca Cenab-ı Hak da hepsine hitaben Kur'an'dan kolayınıza geldiği kadarını okuyunuz. Miktar olarak da öyle. Yani çok böyle yormayın kendinizi anlamında bir emir verir. Alime en seyekunu minkum merda ve aharuna yadribuna fil ard yebtaguna min fadlillah ve aharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Allah içinizde hastaların zaman zaman olacağını, bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, ticaret maksatlı olur, başka maksatlı olur. Diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını elbette bilmektedir. Yani hayatın türlü türlü halleri var. Allah şöyle emretseydi, işte gecenin yarısı ayakta durun, hasta olan olacak diyor içinizde. Yolculukta bulunan olacak. Allah yolunda cihad için düşman karşısında belki nöbet bekleyecek, belki çarpışacak halde olacak. Elbette Allah bunları biliyor. Bu sebeple fakra'u ma teyessera min. Kur'an'dan ondan kolayınıza geleni okuyun. Yani ille her gece şu şekilde şu uzunlukta olacak diye böyle bir kendinizi zorlamayın. Kendinize kaldıramayacağınız tarzda ağır sorumluluklar ya da sözler vermeyin. Ve akimus salate. Kıldığınız namazı dürüstçe, güzelce kılın. Namazın hakkını verin. 2 rekat kılacaksan 2 rekat. 10 rekat kılacaksan 10 rekat. Ama dürüstçe kaldırabileceğin tarzda kıl. Ve atuz zekate. Zekatı da verin. Yani infak edin malınızdan. Bazı alimler buradaki zekatın infak anlamında olduğunu söylerler. Çünkü farz olan zekat Medine döneminde olmuştur. Bu ayetler ise Mekke dönemi ayetleridir. Müfessirlerimizin hemen hemen tamamına yakınına göre. Dolayısıyla buradaki zekattan maksat o arınma adına malınızı arıtma, o fakir fukaranın hakkını gözetme, kendinizi arıtma, tertemiz kılma anlamında o verici kimlik olun. Yani paylaşın, paylaşımcı olun. Allah'ın nimetlerini o nimetlerden mahrum olanlara da verin. وَاَتُ الزَّكَاتَ وَاَقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا Allah'a siz böyle güzelce bir borç verin, ihlaslı bir şekilde. Allah'ın kullarına ikramlarda bulunun. İhsan ediciler olun. Zor durumda olanlara yardım edin. Allah'ın dinini yüceltme maksatlı fedakarlıklarda bulunun. Bu karz Allah'a verilen borç bunlardır. Ama bunu güzelce yapın. Yani böyle bu tür hizmetleri, fedakarlıkları istemeye istemeye, ne bileyim işi kenarından tutarak, verilmemesi gereken basit şeyler vererek savuşturmaya çalışmayın. Bunu güzelce yapın. Şunu bilin ki وَمَا تُقَدِّمُوا لِيَنْفُسُكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ Siz kendiniz adına, hayır namına, dünyadayken ahirete önden ne gönderirseniz onu Allah katında bulacaksınız. هُوَ خَيْرًا وَاَعْظَمَ اَجْرًا Hem çok daha hayırlı hem de mükafat itibariyle, karşılık itibariyle, ücret itibariyle çok daha büyük olacak bulduğunuz. Sadece gönderdiğinizi bulmayacaksınız. Kat kat fazlasını bulacaksınız. Vestağfirullah. Allah'tan mağfiret isteyin. Bağışlanma dileyin. Evet, siz elinizden geleni yapın ama aslında yapılması gerekeni de dört dörtlük yapamayacağınız aşikar der gibi ayet. Yine de Allah'tan bağışlanma dileyin. Eksikleriniz olur, yanlışlarınız olur. Efendim, yapmamanız gereken şeyleri yaparsınız. Bu Allah'tan bağışlanmayı sürekli hale getirin. Allah'ın mağfiretini, bağışlamasını isteyin. İnna Allahe gafurur rahim. Muhakkak ki Allah son derece bağışlayan ve son derece merhametli olandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına şöyle bir soru sorar. Hanginize mirasçısının malı kendi malından daha sevimlidir? Bir bilmece gibi. Hanginize mirasçısının malı kendi malından daha sevimlidir? Onlar, ey Allah'ın Resulü, hepimiz malımızı her şeyden daha fazla severiz dediler. Yani mirasçımızın malındansa kendi malımızı daha çok severiz dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, Allah için sadaka verdiğiniz mal sizin kendi malınızdır. Geriye bıraktığınız mal ise sizin değil, varisinizin malıdır. Şöyle bir kıssa anlatılıyor. Osmanlı döneminde Üçbaş Nurettin Hamza Efendi diye meşhur bir alim yaşıyor. Parasını harcamaya kıyamayıp bu zat sürekli biriktirirmiş. Ata binmez mesela, eski elbise ve ayakkabı ile yetinir. Böylece malından tasarruf edermiş. Bu sebeple halk arasında paracı hoca diye bilinir olmuş. Böyle tanınmaya başlamış. Üçbaş Nurettin Hamza Efendi. Bu hoca efendi biriktirdiği parayla Fatih Karagümrük'te önce Üçbaş Medresesini, daha sonra da Üçbaş Mescidini yaptırmış o birikimle. Alimlerin ve fukaranın kalması için odalar yaptırarak bunlar için pek çok vakıflar da tahsis etmiş. Bunu duyan tanıdıkları şaşırmışlar. Ve hocam hayrola, sen parayı bu kadar çok sevdiğin halde nasıl kıydın demişler. Medrese yapmışsın, cami yapmışsın, bak böyle takılmışlar. Hoca efendi de şu manidar ve nükteli cevabı vermiş. Kıymetli dostlarım, sizler haklısınız. Ben parayı çok severim. Bunun için de paranın dünyada kalmasına gönlüm razı olmadı. Onu kendimden önce ahirete göndereyim istedim demiş. Evet. Efendimiz ne buyuruyordu? El keyyisu men dâne nefsehu ve amile limâ ba'del mevt. Gerçek zeki adam, kendini hesaba çekip duran ve esas öldükten sonrası için amel biriktiren, hazine biriktiren adamdır. Üstad Necip Fazıl'ın hani güzel bir mısrası var ya da beyti var. hasis sarraf kendine bir kese diktir. Kabirde geçer akçe neyse onu biriktir. Yüce Rabbimiz ahiretimizi dünyamızdan daha zengin eylesin efendim. Dünyada zengin olmak güzel. Veren olmak güzel. Allah şımarıklardan eylemesin. Malla sapıtanlardan, yolunu şaşıranlardan değil, gıpta edilen zenginlerden eylesin hepimizi. Ama ahiretimiz dünyamızdan daha zengin olsun. Allah'a emanet olunuz.